Günün ve güncelin edebiyatı. Romanlar, hikayeler ve kahramanlar. Hazırlayan ve sunan Seval Şahin.
Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seval Şahin. Bugün program konuğumuz Senem Timuroğlu. Merhaba Senem, hoş geldin.
Merhaba Seval, hoş bulduk.
Dinleyicilerimiz Senem'i daha önceki programlarımızdan hatırlayacaklardır. Senem'le daha önce Fatma Aliye'nin romanlarını konuşmuştuk. Kendisi zaten Fatma Aliye'nin eserlerini Türkiye İş Bankası yayınlarına hazırlıyor günümüz Türkçesiyle. Ayrıca kadın tarihi ve kadın edebiyatı üzerine uzun yıllardır çalışmaları var. Kanatlanmış Kadınlar adlı çok şahane bir kitabı var. Ve şu anda da Özyeğin Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışıyor. Bugün Senem'le birlikte yine kadın tarihinden, kadın siyasetinden, kadın edebiyatından önemli bir ismi Suat Derviş'i konuşacağız. Ben Suat Derviş'le ilgili geçtiğimiz günlerde bir kitap hazırladım. Orada işte Suat Derviş'in edebiyatını, onun gazeteciliğini farklı yönlerden ele alan 10 yazının yer aldığı bir kitap oldu. Burada Senem de daha önce başka kadın yazarlar için yaptığı bir çalışmayı Suat Derviş için de gündeme getirdi ve onu kadın tarihi ve feminizm açısından nasıl sorunsallaştırabiliriz sorusu etrafında Suat Derviş'i yeniden bir tartışmaya açtı. Bu programı da hem 8 Mart'ın hemen ertesinde hem de Suat Derviş'i bu kitap vesilesi yeniden hatırlamak için bir konuşmak istedik. Çünkü bu kadın tarihi ve özellikle feminizm açısından bu kadınları konumlandırmak çok önemli ve bu yani Türkiye'de de maalesef yeni ne diyelim? Öyle diyebilir miyiz Senem? Yeni artık farkına varılmış diyebilir miyiz?
Evet, diyebiliriz. Çok teşekkürler davet için Seval'cim. Şimdi benim yazımın başlığı Suat Derviş'i Kadın Hareketi tarihi içerisinde konumlandırmaktı. Peşine düştüğüm soru esasında hep sorduğumuz şeydi. Suat Derviş 1990 sonrasında feminist araştırmacılar tarafından keşfediliyor ve neden edebiyat tarihinde ve solun tarihinde yer almadı daha öncesinde ve neden bu kadar geç keşfedildi? İşte 2000'lerden itibaren de kitapları basılmaya başladı. Bu sorunun peşine düştüm. Esasında bazı tabii kafamda kadın edebiyatı tarihiyle ilgili senin de bahsettiğin gibi yaptığım çalışmalardan gelen bu tarihi çarpıtılması, evcilleştirilmesi, kadınların görünmez kılınmasının bilinçli bir strateji olduğunu biliyordum ama Suat Derviş'in 1920'lerden itibaren edebiyat sahnesine çıktığı ve kendini var ettiği döneme bakmamıştım. Ben daha çok daha öncesine, yani 1886'da Osmanlı Müslüman kadınlarının ilk yayını olarak Şükrü Fezar'ı alacak olursak mesela, hani oradaki kadın bağımsız hareketini oradan başlatırsak, oradan 1935'e kadar süren bir yol var ya, o yolun 1920 sonrasını bilmiyordum pek. Yani oraya o kadar vakıf değildim. Suat Derviş'le birlikte yola çıktığımda 1920'lerden 35'e kadarki süreci izleme ve görme olanağı oldu. Benim için de çok güçlendirici ve yeni bir keşif oldu. Sana da yine çok teşekkür ederim. Bu derleme için harika bir katkı oluyor diye düşünüyorum. Suat Derviş'in yapıtları üzerine de yeni keşifler de oldu bu yapıtta. Şimdi benim yazımda böyle bir keşif sürecinde şunu fark ettim. Yaprak Zeynoğlu'nun bu arada solun tarihiyle ilgili, yani solun kadınların sorunlarına bakışının tarihiyle ilgili bizim coğrafyamızda bir çalışması vardı. Onu da çalışmamın ana eksenini alarak Suat Derviş'in burada nerede konumlandığına, yani 1920 ile 35'e kadarki o kadın bağımsız hareketine Tin'in nelere maruz kaldığı ve bunun içerisinde Suat Derviş'in aldığı tutumu görmek istedim. Zaten bunu keşfettiğimizde de yanıt ortaya çıkıyordu. Yani neden siliniyor ya da işte bizimle buluşmuyor, tarihlerde yer almıyor, sol neden onu sahiplenmiyor sorusunun yanıtı buradan gerçekten çıkıyor. Şöyle ki sonda söyleyeceğim, başta söyleyecek olursam, Suat Derviş'in kadın sorununu ikincil görmediğini, her zaman birincil sorun olarak hem yapıtlarında hem röportajlarında hem gazeteciliğinde yer aldığını görüyoruz. Ve çok açık bir şekilde feministim diyerek feminizmi, yani bağımsız kadın hareketini sahiplendiğini görüyoruz. Peki 20 ile 35'te ne oluyor? Ondan da kısaca bahsedersem. Bağımsız kadın hareketi Marksizmin ve Kemalizmin, eril ideolojiler diyorum ben bunlara, bu ideolojilerin söylemi içerisinden yıpratılıyor ve saldırıya uğruyor. Dolayısıyla burada tabii konu alanların, farklı konu alan kadınları görüyoruz. Örneğin bir Sabiha Sertel'i de görüyoruz. Ve bu kadınlar aldıkları konumlara göre de o tarafların, yani Marksist tarihin ve Kemalist tarihin içinde yer alıyorlar ya da almıyorlar. Dolayısıyla buna göre de zaten bizim karşılaşmalarımız buna göre belirleniyor. Yani solun tarihine baktığımızda, gördüğümüz kadınların söylemlerine baktığımızda, bu kadınların söylemlerinde kadın sorununun ikinci bir sorun olduğu, yani esasında meselenin sınıfsal olduğu özellikle vurgulanıyor ve hem erkeklerin hem kadınların bildiğimiz gibi, yani ezildiğinden bahsediliyor. Burada bir kadınlık kategorisinin özel bir ezilme kategorisi olduğu düşünülmezken, bağımsız kadın hareketinin bakış açısından kadınlar kadın oldukları için de ayrıca ezilirlerin peşine düşüldüğü için, bunun mücadelesi verildiği için Suat Derviş de bu söylemi benimsediğini, bu söylemle 1935'e kadar ilerlediğini ve bu söylemin içerisindeki mesela örneğin Nezihe Muhittin'le destek ve dayanışma yaptığı ve Türk Kadınlar Birliği'nin hep bir yanında olduğu, Türk Kadınlar Birliği'nin hep desteklediğini 1935'e kadar görüyoruz. Burada şunu özellikle vurgulamam lazım. 1920 sonrasında Marksist ideoloji Aydınlık Gazetesi'yle 1921 ve 25 arasında çıkar o. Şefik Hüsnü'nün çıkarttığı gazetede Marksist bir söylem benimsenir ve orada başlar Marksizmin saldırıları. İşte o saldırıların içerisinde Suat Derviş'in aldığı konumun peşine düştüm. Orada da şudur, şöyle der Şefik Hüsnü, feminizm burjuvazinin bir yalanıdır der. Ve kadınları burjuva kadınlar ve emekçi kadınlar olarak ikiye bölerek, bağımsız kadın hareketini, esasında süfrajet kadın hareketini, burjuvaların bir yalanı ve hareketi olduğunu söyler. Ve kadınları Marksist mücadelenin sahasını, alanına çağırır. Yani oradan bu tarafa gelin diye bir çağrı yapar. Ve oradaki kadın kalemler, Leman Sadrettin gibi mesela, derler ki Clara Zetkinler nerede, bizim Rosa Luxemburglarımız nerede ve Osmanlı münevver zengin kadınları, aristokrat kadınları der yani esasında. Onların bir elleri yağda bir elleri balda hiçbir sorunları olmadıklarını söyleyerek bizim artık uyanarak emekçi kadınlarla birlikte bir mücadele yürütmemiz gerektiği gibi bir söylem benimsenir. Halbuki gerçeğe baktığımızda, Fatma Aliye'lere, Emine Semiye'lere baktığımızda, onların bir senin de bildiğin gibi Hanımlara Mahsus Gazete en uzun süreli kadın dergisi, oradaki sorunlara baktığımızda ve romanlara baktığımızda erkek şiddetini, aile içi şiddeti, evlilik kurumunu, yoksulluğu, kadın yoksulluğunu ele aldıklarını ve hiç bir eli yağda bir eli balda gibi değil, tam tersi dertli ve sorunları ortaya koyan ve bir aydınlatıcı, münevver kadınlar olarak, entelektüel kadınlar olarak, ki Yaşar Nezihe de vardır biliyorsun, hani Türkçenin ilk 1 Mayıs şairi, onu da alarak, destekleyerek, bu arada alt sınıf kadınları Refet romanında da gördüğümüz gibi okutarak, onları çalışma hayatı hayatına sokmaya ve eğitime sokmak için destekleyerek bir orada örgütlülük kurmuşlardır. Hiç gözüktüğü gibi bir elleri yağda bir elleri balda değildir. Onların da sorunları vardır ve özellikle erkek şiddeti üzerinden. Dolayısıyla böyle bir ayrım yapılmaya başlanır ve böyle bir saldırı yapılmaya başlanır bu kadın hareketine, Osmanlı kadın hareketine, tabii Osmanlı Müslüman kadın hareketine özellikle. Biz çünkü bunu konuşuyoruz şu anda. Ve 1935'lere doğru da oy hakkı mücadelesine evrilecek, bildiğin gibi. Orada Türk Kadınlar Birliği sahneye çıkıyor. Onun da nasıl saldırılara maruz kaldığından bahsederiz istersen.
Tabii. Ama bir ara verelim önce. Ne çalalım bugün? Ne ister?
Kadınlar Vardır çalalım bence.
Peki. Kadınlar Vardır. Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in Edebiyatı'nda ben Seval Şahin, Senem Timuroğlu ile birlikte Suat Derviş'i konuşuyoruz ve Suat Derviş'in Türkiye kadın tarihindeki konumlanması üzerine bir sohbetimiz oluyor bugün Senem'le. Onun en son Suat Derviş üzerine yazdığı yazıdan yola çıkarak. Evet, Türk Kadınlar Birliği'nde kalmıştık en son. Oradan devam edelim, değil mi?
Evet. Bir de tabii Kemalizm'in şöyle bir şeyi var. Esasında ben bunu patriarkanın bir stratejisi olarak görüyorum. Patriarka kadınları böler. Makbul kadın, makbul olmayan kadın, saygın kadın, saygın olmayan kadın gibi. Marksizmin el ideolojisi de burjuva kadın, emekçi kadın olarak bölüyor. Kemalizm de İstanbul kadınları, işte Anadolu kadını diye bölüyor. Bunlar hep eril ideolojilerin ideal kadınlık biçimleri. Kendi çıkarlarına göre, siyasetlerine göre güttükleri. Dolayısıyla Kemalizm de böyle bir yöntem benimsiyor ve Osmanlı Münevver kadınları da İstanbul kadınları olarak, ama bizim hani Cumhuriyet kadını, Anadolu kadını esas ideal kadın olarak göz önünde bulunduruluyor. İşte bütün bu saldırıların ortasında Suat Derviş'in ben röportajlarına baktım ve Kadınlar Birliği'nin yanında yer alıp almadığına da baktım. Çünkü orada da yollar şekilleniyor. Kadınlar Birliği de bir burjuva feminizmi olarak şey yapılıyor ve yaftalanıyor ve Sabiha Sertel özellikle yanlış giden bir feminizm diyerek eleştirecek Kadınlar Birliği'ni. Ama Suat Derviş'in iki röportajlarında ve eylemlerinde gördüğümüz iki tutumunun tam tersi olduğunu görerek neden unutulduğuyla ilgili de bir yanıta ulaşmış oluyoruz. Birincisi, ben feministim diyor ve bir 1929'da Vakit Gazetesi'ndeki röportajında, belki kısaca söylemek gerekirse, okumam gerekirse, bir kadın amele ile erkek amele arasındaki farkı düşününüz diyor. Erkeklere düşmanlığım buradan geliyor, hususi bir düşmanlığım yok. Bu ancak çalışmak sahasında. Feminizm teşkilatı bir haksızlık eseridir. Kadınlar niçin sufrajet oluyorlar? Niçin ayrıca bir erkek cemiyeti yok? Bir cemiyet içinde bir ekseriyet kendi tabii haklarını almak için teşkilat yapıyor. Niçin? Çünkü erkekler fena idare ediyorlar, istibdat yapıyorlar diyor. Dolayısıyla amelelerin ezildiğini tamam, ama bir kadın amelenin daha çok orada kadın olmaktan dolayı ezildiğiyle ilgili bir bilinci var Suat Derviş'in ve bunu savunuyor. Diğer yandan Kadınlar Birliği'nde Nezihe Muhittin'le birlikte, bir kere önce tabii Nezihe Muhittin dernek başkanlığından alındığı ve Latife Bekir geldikten sonra da derneğin içerisinde komisyonlarda Suat Derviş'in çalıştığını görüyoruz. Ve Nezihe Muhittin'le birlikte belediye seçimlerinde serbest fırkadan aday olduğunu görüyoruz. Nezihe Muhittin'in ben yeni bir Kadınlar Birliği kuracağım dediğinde, tamam ben de Berlin'e gideyim, orada Alman Kadınları Parti kuruyorlar mı bakayım, araştırayım, sana oradan destek olayım dediğini biliyoruz. Bunları keşfedip yazıya koydum. Ve aynı zamanda şeyi biliyoruz, 1935'te İstanbul'daki Uluslararası Kadınlar Kongresi'nde dünya feministlerini tanıtan görüşmeler yaptığını ve bu görüşmeleri yaparken de Kongre ve birlik hakkında propaganda yapmak vazifesini üstlendiğini söyler. Aynı Cumhuriyet Gazetesi'nin iki sayfa altında Sabiha Sertel'in yanlış giden bir feminizm yazısı varken Suat Derviş kongrenin propagandasını canla başla dünya feministlerini tanıtmakla uğraşmaktadır kamuoyuna. Aradaki iki farkı görmek açısından söylüyorum. Ve aynı zamanda da 1930'da belediye seçimleri öncesi kendisiyle mesela yapıldığı Makedonya gazetesindeki röportajda da münevver kadınlar olarak der. Yani kendini bir münevver kadın olarak, bir İstanbul kadını olarak Kemalizmin hani yaftaladığı bağımsız kadın hareketini konumlandırarak der ki bizim halktan Osmanlı kadınına makbul vatandaş denilen şeyleri öğretme gibi bir mukaddes görevimiz var, mesuliyetimiz var der. Dolayısıyla burada da Osmanlı Kadın Hareketi'nin o aydınlatma, daha farklı sınıfları aydınlatma, kadın sınıflarını aydınlatma görevini de üstlenir. Bununla da ilgili bir çelişkisi ya da bununla da ilgili bir şeyi yoktur. Durduğu eleştirel bir tavrı yoktur. İşte bütün bunları bir araya getirdiğimizde görüyoruz ki Sabiha Sertel toplumcu gerçekçi hem entelektüel çevrenin içerisinde, basın medyanın içerisinde yer alarak hem sol tarihin yanında yer alarak yer almış. Yani az çok onun adı bir gelmiş. Ama Suat Derviş'in buralarda değil de 1970'te kötü bir şekilde vefatı ve sahiplenilmemesi aynı zamanda yurt dışında ve pek çok durumda bu çevre tarafından ben kadın sorununu her zaman için birinci sorun olarak hem yapıtlarına hem röportajlarında hem de duruşunda yer almasına bağlıyorum. Bu özellikle 20 ile 35 arasının daha ayrıntılı bir şekilde çalışılması gerektiğini de düşünüyorum açıkçası ve daha sonrasında tabii ki de sol tarih içerisinde kadınların durumu ile ilgili. Burada Sevacığım şeyden de bahsedelim. Fatma Nudiye Yalçı var. Neriman Hikmet var. Yani çalışılması gereken sol tarihin içerisinde kadın gazeteciler ve yazarlar var. Bütün bu hayatlara daha ayrıntılı baktığımızda, verdikleri yapıtlara ve emeklere baktığımızda solun kadın sorununa ve sol içerisindeki kadınlara karşı tutumuyla ilgili de bir doküman, bir şey, belgesel ortaya konulur, bir tarih ortaya konulacaktır diye düşünüyorum.
Evet, onlarla ilgili kesinlikle çok haklısın ve daha çok merak edilmesi ve bir de sen şey demiştin hatırlıyor musun? Yani eğer bir kadın unutulmuşsa bilin ki o kadınlıktan ve feminizmden bahsediyordur. Eğer eşitlikten bahsetmiş olsaydı onu unutmazlardı diye. Evet, ona dair de son olarak birkaç şey söylemek ister misin? Bu bakış açısıyla ilgili.
Evet, yani eğer şöyle demiştim, eril ideolojilerin tarihleri çünkü tarih yazımı eril bir tarih yazımı. Onların içerisinde olan kadınlara baktığımızda kadınlığın sorunlarına ve dertlerini eril ideolojinin o cinsiyetçi körlüğünün içerisinden görürlerse oradalardır. Eğer gerçekten hakikati ve oradaki patriarkayı daha çok özellikle patriarkal tahakkümü gördüklerinde ve sistemi eleştirmeye başladıklarında, erkekliği eleştirmeye başladıklarında mutlaka o sistemin yani o ideolojinin, el ideolojinin tarih yazımının dışına atılırlar. Bunu böyle olduğunu düşünüyorum. Yani aynı şekilde Fatmaliyelerin, Emine Semiyelerin de yeni Osmanlılar ve Jön Türkler tarihinden, ikinci Meşrutiyet tarihinden silinmiş olması. Çünkü onların bizimle buluştuğu anda bir Osmanlı Kadın Hareketi'nden, o süreli yayınlardan bahsedilmesi gerekecekti. Yani kadınlık mefkuresinden, kadınlık davasından. Dolayısıyla kadınlık davasından bahsedilmesin. O direniş, o mücadele, o mücadelenin tarihinden biz buluşmayalım diye her türlü o mücadelenin taşıyıcılarını silerler ki bizimle buluşturmamak için. Yani bu kadar basit bir matematik esasında.
Evet, çok teşekkürler Senem. Bu 8 Mart'ın hemen ertesinde daha çok kadın tarihinin yazılması, kadın edebiyatına ilginin daha çok artması ve daha çok araştırmaların yapılması dileğiyle diyelim.
Kesinlikle.
Hoşça kalın. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.